Ayrım 13.
Ve o akşam dönüşünde Kamil Paşa'nın kazandığı zaferi hiç bahis mevzu etmeden kızı ve damadıyla birkaç dakika konuşmuş ve her zamandan hiç farklı görünmemiş olan Mehmet Şahabettin Paşa'nın ertesi günü içi lacivert döşeli kupa arabada Nişantaşı'ndaki konağa ölüsü getirilecekti. O gün ayağının maliye encümeni bir türlü kati şeklini alıp meclise arz edilemeyen bütçe hakkında Maliye Nazırı Ziya Paşa'nın izahatını dinlemek üzere toplanmıştı. Ve kendisini fevkalade yorgun hissetmesine rağmen halinden hiç şikayet etmeksizin ihtiyar vezir tam zamanında yola çıkmış, bütün azalarla nazırdan önce meclise gelerek çekilen yer darlığı yüzünden maliye encümenine tahsis edilebilmiş dar, loş ve kasvetli odaya varmış, daima işgal ettiği koltuğa reis yerine geçip oturmuş, nazırla azaların her biri gelip masa başında yer alırken de koltuğundan her sefer kalkmayı ihmal etmemişti. Sonra ekseriyet hasıl olup müzakere başlayarak Mehmet Şahabettin Paşa'nın Aydın valiliğine tayinine kadar 7,5 yıl sürmüş olan ikinci maliye nazırlığı esnasında nihayet mümeyyizliğe erişebilen bu kumral akına galip sakallı nazır nezaketi içinde oldukça mağrur edasıyla izahat vermeye koyulduğu sırada paşanın başı hafifçe sağa ve koltuğun kenarına eğilerek gözleri de kapanmıştı. Şu kadar ki ayağındaki azanın büyük ekseriyeti pek yaşlı kimselerden mürekkep olup böyle yaşlı insanların da sık sık kendilerinden geçmeleri tabii bir keyfiyetti. Bu cihetle paşanın hali derhal endişe uyandırmadı ve maliye encümeni azasından aksakallı iki başlı zatında gittikçe artan istemeleri arasında nazır bütçe hazırlıklarını ve bu hazırlıkların ağır ilerlemesi sebepleri hakkındaki izahatını elindeki kağıda yazılmış rakamları okuya okuya vermekte devam etti. Fakat vaktaki Ziya Paşa sözlerini bitirdi ve belki biraz da bu uzun uykudan dolayı hıncını almak için hala gözleri kapalı ve başı hep koltuğunun kenarına dayalı kalmış bulunan ihtiyarı mahcup etmek ve gülünç bir duruma düşürmek isteyerek hızlı sesle ''Maruzatım nihayet buldu Reis Paşa Hazretleri. Şimdi her şeyden evvel mütalaayı devletlerinin inayet buyurmasıyla tenvir ve irşadımıza müsaadelerinizi dilerim.'' dedi. İşte o zaman ötekinde en küçük kımıldama görülmedi. İzahatın hemen hemen başında ve başı koltuğun kenarına indiği sırada kapanan göz kapakları da kapalı kalmakta devam etti. Bunun üzerine encümen azalarıyla nazırı aynı an içinde bir acaba düşüncesi dolaştı ve Mehmet Şahabettin Paşa'nın hemen nabzına giden eller bu nabzın atmadığını, göz kapaklarını kaldırınca da gözlerin yana kaymış ve tamamıyla sönük olduğunu gördüler. Mebuslar arasında bulunan doktorlar acele çağrılmadan ve bunların ilki nefes nefese yetişmeden önce de Mehmet Şahabettin Paşa'nın bir kalp sektesinden öldüğü anlaşılmış bulunuyordu. Ertesi günkü gazeteler 60 bu kadar yıllık memuriyet hayatı Ayan Meclisi'nin maliye encümenine vukuf ve ehliyetle reislik ettiği sırada vazife başında son bulan bu eski vezirden saygı ve teessürle bahsettiler. Daha ertesi günü de tantanalı cenaze merasimi hakkında uzun tafsilat çıktı. 29. Mehmet Şahabettin Paşa'nın cesedinin araba içinde getirildiği ve o gece çıkmış bir irade mucibince Sultan Mahmut Türbesi'nin bahçesine gömülmek üzere 18 sene evvel yaptırdığı bu muhteşem kargir konakta son gecesini geçirdiği sırada bu ölüm, konakta en çok belki Kahya Hilmi Efendi ile karısı Zeynep'i alakalandırmış, bu ikisinin gözlerine hiç uyku girmeden sabahı bulmalarına sebep olmuştu. Ve karı koca için bu alakayı açıkça ishar edememek, bir riya perdesiyle bir derece örtüp bu perdeyle örtülemeyen kısmını da yine mutlaka gizlemeye çalışmak ayrı bir dert olmuştu. Herkesten gizlenmesi icap eden bu alakayı bilhassa birbirlerinden gizlemeye mecbur oluşları da ayrı, daha büyük bir dertleriydi. Çünkü odaları ve yatakları birdi ve uyuyamadıklarını, aynı yatak içinde döne döne sabahı ettiklerini birbirlerinden imkanı yok gizleyemezlerdi. Ruhen birbirlerinden fersahlarla uzak iki insanı her gecenin bütün saatlerinde sabaha kadar birbirlerine bağlayan bu tek yatak çok kere ne korkunç bir zincirdi. Zeynep Hanım kocasının niçin uyuyamadığını çok güzel biliyor ve Hilmi Efendi karısının gözünü neden dolayı uyku tutmadığını pekala tahmin ediyordu. Böylece saatleri uykusuz, lakin uykusuz olduklarını birbirlerinden gizlemeye çalışarak bazen gizleyebildiklerinden şüpheli, bazen de tamamıyla emin ve belki bazen hakikaten içleri geçe geçe sabaha vardılar. Kış gününün gecesi ise sonuna erişmek bilmedi. Nihayet gün ağrırken Hilmi Efendi karısıyla konuşmak arzusuna mağlup, "Uyuyor musun hanım?" dedi. Zeynep Hanım tam o sırada dalmış olacaktı. Birden duyamadı. Sonra kocası suali tekrar edince birden doğrulup oturdu. "Ne var Hilmi Bey?" dedi. O konakta kocasına efendi denmesine büyük bir hiddetle her seferinde yüzünü ekşiterek karşılar, Hilmi Efendi'den daima bey diye bahsederek konak halkından böyle diyeceklere yol gösterirdi. Kaldı ki bunun bilhassa son zamanlarda hürriyetin ilanıyla vükela ve vüzeranın nazarlarındaki ehemmiyeti bir derece sarsılalı tesiri görülmüş, paşa ile küçük hanımın karşısında buna cesaret edilmemekle beraber onların bulunmadıkları yerlerde hemen herkes kahyadan bey diye bahseder olmuştu. Hilmi Efendi, "Paşa Efendi'nin ölümünden bu derece müteessir olacağımı zannetmezdim," dedi. Zeynep Hanım tekrar yatmış ve yorganı çenesine kadar çekmişti. "Tabii, 30 senelik efendiniz, veli nimetimiz," diye mukabele etti. "Evet, 30 senelik efendi, veli nimet. Bundan 30 sene evvel Mehmet Şahabettin Paşa, sabık vükeladan bir aydın valisi iken, aslen galiba Tireli olup, vilayet makamının kapısındaki odacılardan en ehemmiyetsizi olarak bulduğu Kahya Efendi'yi, istidat ve kabiliyetinden dolayı himayesine mazhar etmiş, kendisine okuyup yazma öğrettirmiş, İzmir'den Suriye valiliğine nakledilmesiyle Şam'a giderken yanına alıp orada vali odacılığından mektubi kalemi katipliğine yükseltmişti. Bu yükselişten tam 8 sene sonra ve paşa 3. defa olarak maliye nazırı iken Hilmi Efendi'ye varan Zeynep Hanım'ın kulağına konu komşu paşa efendinin kocasına göstermiş olduğu teveccüh ve iltifat hakkında manalı tebessümlerle bir takım garip tefsirler ulaştırmamış değillerdi. Fakat Zeynep Hanım o derece sessiz ve aciz bir mahluktu ki, değil böyle maziye ait yalan olması pek mümkün, esasen de mahiyetini tamamıyla kavrayamadığı bir takım dedikoduları, fakat daha bir müddet sonra fark ettiği ve bir iftira mahiyetinde kabul edip içinden çıkamadığı bir vaziyeti de yıllardan, tam 18 yıldan beri sessiz kabul etmiş, sineye çekmişti. Kocasına bu vaziyete dair ve kendini tutamayarak bazı imalarda bulunmamış değildi. Fakat Hilmi Efendi her seferinde, "Bu münasebetin beni bahtiyar ettiğini zannediyorsan pek aldanıyorsun. Bu hale ancak senin ve oğlumuzun istikballeriniz namına katlanıyorum," diye mukabele etmişti. Böylece uzun yıllardan beri hanımefendinin gizli sevda sayesinde karısıyla oğlunun istikballerini nasıl ve neden temin etmiş oluyordu? Hanımefendi kahyanın hırsızlıklarını fark etmiş ve eğer gönlünü eğlendirmeyi reddederse bu hırsızlıkları paşaya haber verip kendisini kovduracağını söyleyerek mi onu ele geçirmişti? Ancak bu gizli münasebetin Hilmi Efendi hesabına yıllardan beri neden bu derecede ağır bir fedakarlık teşkil ettiği de üzerinde durulacak bir meseleydi. Zeynep fevkalade genç ve güzel, hanımefendi de bunun aksine pek yaşlı ve çirkin değillerdi. İzzet hanımefendi galiba henüz 50'sine gelmemişti. Zeynep hanım da 40'ını bulmuştu ve zayıf, uzun boylu, uzun yüzlü, saz benizli ve çekik siyah gözlü olan Zeynep hanım kendisini fazla beğenmiyor. Hanımefendiden kat kat güzel ve taravetli olmak hülyalarına kapılmıyordu. Fakat 20 yıla yaklaşan bir müddetten beri devam eden bu münasebet Zeynep Hanım'ı gece gündüz muzdarip etmiş bulunmakla beraber Kahya Efendi'nin bunu şiddetle gizlemek mecburiyetinde bulunuşu ve hele konaktaki hayatın icaplarıyla buluşmalarının büyük tertiplere ve büyük ihtiyatlara ihtiyaç göstermesi bu işin teselli verici bir tarafını teşkil etmemiş değildi. Diğer iyi bir taraf ise Hilmi Efendi'nin İzzet Hanım'dan korkarak geceleri geç gelmek, hiç gelmemek, şurada burada sevgililer aramak veya bir kapatma peydahlamak gibi hareketlere cüret etmemesi olmuştu. Hilmi Efendi'nin elini kolunu bağlayan bu baskıdan bilhassa nikahlı kadın istifade etmişti. Ve bugün arkasında 20 yıla yakın mazi bulunan bu münasebet artık istediği bir devreye giriyor, yani hanımefendi dul kalmış bulunuyordu. Mehmet Şahabettin Paşa'nın muazzam servetinden yarı hissesini aldıktan sonra İzzet Hanımefendi günahkar sevdasını aynı esrar içinde gizleyecek miydi? Yoksa bu sevdaya bir müddet geçince meşru bir çehre mi verecekti? Kocalarının ölümlerinden sonra hem de şehre emaneti meclis azalığından kadro harici ve mütemayiz rütbeli kahyalarına değil, aşçılarına, bahçıvan ve uşaklarına varan hanımefendiler görülmemiş miydi? Kızından daima duymuş olduğu korkuyu artık bir tarafa atarak ve bu korkunun arkasından gizlendiği Zeynep Hanımca bile malum olan kini açığa vurarak İzzet Hanımefendi Nimet'e, ''Hilmi Efendi bundan sonra babandır.'' derse, buna karşı kimsenin mani olmaya hak ve salahiyeti olamazdı. Ve o zaman Hilmi Efendi'nin kendisine yine mahut cümlesini yeni bir şekilde tekrarlayarak, yani ''Hanımefendiyi almanın beni bahtiyar ettiğini zannediyorsan pek aldanıyorsun. Bu hale ancak senin ve oğlumuzun istikballeriniz namına katlanıyorum.'' diyerek yeni vaziyeti büyük bir memnuniyetle kabul edeceğinden, vaktiyle uşaklığını ettiği adamın mirasçısı oluvereceğinden Zeynep Hanım şüphe edemiyordu. Fakat eğer hanımefendi ortak üstüne varmayı kabul etmeyerek kendisini boşamasını şart koşarsa, paraya tapan Hilmi Efendi'nin bunun üzerine cümlesini yine biraz değiştirip, ''Seni muvakkaten boşarken yüreğimin sızlamadığını sanıyorsan çok hata ediyorsun.'' der ve dediği gibi yaparsa bu felakete karşı ne yapılabilirdi? Ve işte vefasız kocasını hala ilk günlerin ateşiyle seven biçare Zeynep Hanım, Mehmet Şahabettin Paşa'nın ölüsünün konakta son olarak kaldığı gece bütün bunları düşünerek uyuyamamış, kocasına uyumaktan men eden şeyin ise sadece sevinç, nihayet maksada ermiş bulunmak sevinci olduğundan da hiç şüphe etmemişti. 30. İzzet Hanımefendi de bu geceyi kısmen uykusuz, bazen de ağlamakla geçirmişti. Kendisini cariyelikten hanımefendilik mevkiine yükselten bu adama karşı hiçbir zaman aşk duymamış bulunmakla beraber minnetten, saygıdan ve alışkanlıktan mürekkep bir hissi yok değildi. Zevcelik vazifelerini ise biraz makine hissizliğiyle olsa da istikrah duymaksızın ifa etmişti. Hatta Mehmet Şahabettin Paşa'ya ciddi ve büyük bir aşk ilham etmiş olsa kendisine belki de bağlanırdı. Fakat onun tarafından ilk günden itibaren ve gittikçe seyrekleşen fasılalarla bu zevcelik vazifelerini ifa etmeye çağrılmış, sonra daima hizmeti bitmiş bir cariye şeklinde çocuğunun yanına gönderilmişti. Bu tarzda muameleyi bir genç kadın nasıl affedebilir, kendisine bu tarzda muamele eden ve kendisinden 35-40 yaş büyük olan bir kocaya karşı nasıl aşk besleyebilirdi? Kahya Hilmi Efendi ile münasebetine gelince ona pek derin bir aşk ilham etmiş bulunduğu kanaatıyla adeta kendisine acıyarak sevilmek gururu içinde nefsini vermişti. Ve bu münasebete hep aynı şekilde sevilmek emniyeti içinde devam etmişti. Bu emniyeti sürdürmekte Hilmi Efendi'nin şeytani bir mahareti olmuş, yılların hiç azaltmadığı bedeni kudreti de keyfiyete yardım etmişti. Adam arada bir büyük ve çılgın aşk sahneleri tertip ediyor. ''Ben bu hayata ancak arada bir sizi görmelere dayanamıyorum. Her şeyi bırakın da kaçalım.'' diyordu. Fakat İzzet Hanımefendi gerek kızına ve gerek kocasına karşı bu hakarete, herkese karşı bu pervasızlığa kalkışmamış, kumral sakalı ve yeşile çalan, iri ve Allah'tan sürmeli gözleriyle hala pek yakışıklı olan sevgilisiyle baş başa geçecek bir hayatın bütün harikuladeliklerini çiğneyerek, ''Biraz sabredelim, her şey kendiliğinden halledilecektir.'' demişti. Mehmet Şahabettin Paşa, daha 70'ine varmadan söylenen bu cümleyi aynı yatıştırıcı eda ile paşa 80'i aştıktan sonra da tekrar eder ve aşıkının aynı hat ve derecede kalan azalmayan fakat hem de ateşi artmayan isyanlarını ''Bu kadar bekledik, biraz daha bekleyelim.'' diye teskine muvaffak olurken paşanın ömrünün 90'ı bulması ve hatta aşması ihtimalini de hesap etmemiş, düşünmemiş değildi. Lakin bu ihtimalden dehşete düşmüş olsa bile bu bir türlü nihayet bulmayan ömrün sonunu bulması için en küçük bir tertip ve çareye başvurmayı da hiç hatırına getirmiş değildi. Muhakkak ki hele babasına hasta oldukça etrafında pervane kesilip ilaç şişelerine, hap kutularına karşı azami dikkat gösteren Nimet böyle bir ihtimali hesap etmekle günahına giriyordu. Ancak kızının bu pek acı düşüncelerini İzzet Hanımefendi hiç fark etmemiş, esasen onun her şeyi bildiğini de şu pek yakın zamanda anlamıştı. Mehmet Şahabettin Paşa'dan sonra kahyasına varmak meselesine gelince İzzet Hanımefendi bunu büyük bir sukut olarak kabul etmiyordu. Paşasının ölümünden sonra mukabele okumak üzere getirilmiş hocaya yahut bahçıvana veya dört kaşlı uşağa varıveren hanımefendiler yok muydu? Kahya Hilmi Efendi'ye vardıktan sonra İzzet Hanım Efendi cemiyette yine Mehmet Şahabettin Paşa'nın haremi sıfatını muhafaza edecek. Hilmi Efendi'nin haremliği ancak kalbine ve yatak odasının dört duvarına ait olacaktı. Bu izdivacı Nimet'in kolayca kabul etmeyeceğini ve kızıyla aralarında acı sahneler geçeceğini daima düşünmüştü. Fakat kanunun kendisine verdiği hakları kullanacak, kalbinin gizliden gizliye söylediği kelimeyle gençliğinin saadetini ona feda etmeyecekti. Olsa olsa kızıyla ayrı otururlardı. İzzet Hanımefendi kendisine daha yeni olup büyük küçük herkesin o kadar kıskançlığını tahrik eden konağı bırakıp yaz kış Rumeli Hisarı'nda oturmaya hazırdı. Bununla beraber kızıyla arasında geçeceğini yıllardan beri tasavvur etmiş olduğu sahnelerden pek farklı ve pek kısa bir sahne geçecek, her şey tasavvur ettiğinden pek farklı bir tarzda nihayet bulacaktı. Sabahleyin pek erkenden kendisi alnındaki ebedi çatkısının serinliğini tazelemek için onu soğuk suda ıslatmakla meşgulken Nimet içeri girmişti. Rengi sapsarı ve gözleri ağlamaktan şişti. İzzet Hanım bir anne sıfatıyla üzülüp onu teselli etmeye hazırlanırken elinde sımsıkı bir zarf tuttuğunu fark etti. Ziyaretiyle bu zarf arasında pek yakın bir münasebet bulunduğunu anlayıp bekledi. Esasen Nimet de kendisini tereddüt içinde bırakmayarak bu zarfın mahiyetini derhal anlatacak. Babamın ancak ölümünde açılmak üzere bana 2 sene evvel 21 yaşıma bastığım gün teslim ettiği vasiyetname diyecekti. Zarf açılmış görünüyordu ve Nimet bu zarfı annesinin uzanan eline vermedi. İzzet Hanımefendi'nin içi bir an samimi bir nefretle burkuldu. Babasının kıymetli, fedakar, bir tanecik yavrusu daha ölü aşağıdayken mirastan başka bir şey düşünmemiş, hazırlıklarını bitirip karşısına çıkmıştı. Hilmi Efendi'nin daima söylediği, babasına gösterdiği o aşklar hep sahte, hep yalan, hep mirasın büyük kısmına konmak üzere yapılan oyunlar sözleri hatırına geldi. Sonra bu nefret yerini meraka ve hudutsuz bir endişeye bıraktı. 2 yıl evvel kıza teslim edilmiş ve kendisine ne baba ne de kız tarafından hiç lafı edilmemiş olan bu vasiyetname mutlaka kendi aleyhinde hükümleri ihtiva ediyordu. Hiçbir söz söylemeden bekledi. Babam menkul ve gayrimenkul bütün servetini, nakdini, tahvilatını, emlakini, bu meyanda bütün eşyayla yalı ve konağını bana terk ediyor. Her şey kendisine birden altüst oluyor görünen İzzet Hanımefendi, nefsine çarçabuk hakim oldu ve acı bir tebessümle bozuk dişlerini göstererek, ''Yani buradan çıkıp gitmemi emrediyorsun kızım?'' diye sordu. ''Estağfurullah, başımın üzerinde yeriniz var. Esasen de Paşa Babam vasiyetnamesinde kocaya varmadığınız müddetçe gerek burada gerek yalıda dairenizi muhafaza edeceğinizi ve size ayrıca her ay 40 altın cep harçlığı takdim edilmesini emrediyor. Kocaya varırsanız ki buna ihtimal vermek istemem, bu 40 altının size yine verilmesini fakat ayrı bir yere çıkmanızı bildiriyor.'' Bütün bu şeyler sadece bu hep uzaktan gösterilen kağıda mı yazılıydı? Bu kağıt yok edilirse her şey önlenmiş olacak, mirasın bütün yarısı, bütün meşru hakkı eline geçirerek doğurduğu çocuğun yanında bir sığıntı şeklinde yaşamak zilletinden kurtulmuş mu olacaktı? Bir an Nimet'in üzerine hücum ederek bir mahalle karısı gibi onunla boğuşmayı, bu zarfı onun elinden elleriyle, dişleriyle kapıp alarak parça parça etmeyi düşündü. Fakat sonra kendisiyle başa çıkamayacağını, buna gücü yetmeyeceğini takdir etti. Ona ne şimdi ne de sonra gücü yetemezdi. Hele arkasında cemiyet erkanından bir de kocası varken ve bir an varlığındaki hakiki bir büyüklük gururunu duyarak konuştu. Ayda 40 altının da senin olsun kızım. Tabii tekaüt maaşı bağlanacak. Bundan başka gene babanın lütfu, ihsanı olan ve bana artık yakışmayan bu kadar mücevherim var. Onları sata sata ömrümün sonunu bulurum. 5-10 gün geçsin, şimdi beni ele güne karşı kovmuş gibi olma. Ben bu konakla yalıyı tamamen sana bırakır, kira ile bir küçük ev tutup başımı sokarım. Merak etme. Birden Nimet büyük bir teessür ve hicapla sarsıldı. Annesini kollarına almak, alt katta taş odaların birinde ölüsü henüz yıkanan babasının matemini beraber tutmaları için annesinin kollarına atılmak istedi. O oturmuş gözlerinden tane tane fasılasız dökülen yaşlarla ağlıyordu. Fakat bu yaşlar aşağıya indirilmiş ölü için mi yoksa onun mirasını yiyemeyince bütün hayallerin mahvolduğunu düşünerek mi dökülüyordu? kumral sakalıyla, kendisine de garip parıltılarla bir iki kere bakmaya cüret etmiş olan yeşilimtırak gözleriyle Kahya Hilmi Efendi'nin hayali aralarında yükseldi ve bu hayal annesinin belki istemeye istemeye ve ihtimal ki yürekten açılacak kollarına gitmekten kendisini men etti. Sadece "Paşa babamı yıkamaya indirdiler" diye haber vererek dışarı çıktı. O zaman İzzet hanımefendi bugün konaktan ayrılacak cenazeye ait hazırlıklarda ve bütün matem merasiminde vazifesini ihmal etmiş görünmemek için başındaki çatkısını da fırlatıp atarak koyu renk bir elbise giyip vakur ve ciddi meydana çıktı. Akşama kadar bir dakika oturmayacak, hatta ağzına bir lokma koymak için vakit bulamayacaktı. 31. Nimet Hanım, Kahya Hilmi Efendi'yi babasının cenaze merasimi yapıldığı günün gecesinde, yani babasının ölümünden nihayet 30 saat geçtikten sonra kovdu. Kahya cenazeden Şefik'le beraber aynı arabada dönmüş ve kendisine hoş görünmek için bütün gayretini bu yolculuk esnasında bir kere daha sarf etmişti. Gerçi herhangi işsiz fakat parlak ünvanlı bir yeni hizmete onun delaletiyle tayin edilmek hususundaki ümidini artık tamamen kaybetmişti. Fakat meydana çıkacak miras ihtilaflarında ve belki hanımefendi ile evlenmesinde damat bey kendi tarafını tutmasa da tarafsız kalması elbette ki arzuya layık bir şeydi. Şefik hareme gelince Nimet Hanım kocasına babasının el yazısıyla vasiyetnamesini gösterdi. O vakte kadar onunla bu mevzu üzerinde hiçbir şey konuşmamış, kocası da kendiliğinden bu bahse hiç girmemiş, bu hususta daima hakiki bir saygı göstermişti. Şefik karısını gözleri hala yaşlı, benzi hep sapsarı bulacaktı. Fakat bu şuurlu, iradenin hükmü altına giren bir matemdi ve genç kadın gözlerinden yaşlar arada bir hep akmakla beraber güzel kalın sesli metin konuşuyordu. Babamın bende 2 seneden beri el yazısıyla bir vasiyetnamesi duruyor ki bunun bir sureti avukatında, diğer bir sureti de Osmanlı Bankası'ndaki kasamızdadır.